Ayrım 18, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 213. İkinci kısım, rahatsız edici sesler. 21 Haziran. Minör bir altılı akor esas olarak minör gamın 3., 5. ve 6. derecelerinden oluşur. Amerikan caz ile pop müziğindeki en yaygın akor olan minör 7'li zarif ve hoş görülürken, nadir kullanılan minör 6'lı ton kaba ve itici kabul edilir. 13. Bölüm, 21 Haziran. Lisbeth Salander Flodberga hapishanesinin yüksek güvenlikli bölümünü son kez terk etmişti. Nöbetçi kulübesinde bekliyordu. Saçlarını kısacık kestirmiş, onun yaşlarında kırmızı yanaklı bir gardiyan, küçük kibirli gözleriyle tepeden tırnağa süzdü Lisbeth'i. ''Mikhail Blomkvist seni aradı.'' dedi. Lisbeth aldırmadı, başını kaldırıp bakmadı bile. Sabah saatin 9:30'uydu, bir an önce dışarı çıkmak istiyordu. Uzayıp giden bürokratik işlemlere sinir olmuştu. Uzatılan formları karalar gibi okunaksız bir yazıyla doldurdu. Dizüstü bilgisayarını ve telefonunu aldı, tahliye işlemi tamamlandı. Kapılardan geçti, duvarların dışına çıktı. Demir yolunun karşı tarafına yürüdü. Yolun kenarında kırmızı boyaları dökülen bir banka oturup Örebro'ya giden 113 numaralı otobüsü beklemeye başladı. Gökyüzü açıktı. Rüzgarsız, sıcak bir sabahtı. Etrafında sinekler uçuşuyordu. Lisbeth yüzünü güneşe döndü. Temiz havanın keyfini çıkarır gibiydi. Ama artık özgür diye büyük bir sevinç yoktu içinde. Dizüstü bilgisayarına kavuştuğu için seviniyordu. Bacaklarına yapışan siyah bir pantolon giymişti. Bilgisayarını dizlerinin üzerine koydu, açtı, e-postalarını kontrol etti. Annika Giannini sözünü tutmuş, Jamal Chowdhury'nin ölümüyle ilgili polis tutanaklarını göndermişti. Bu iyiydi işte, yolculuk boyunca bunları incelerdi. Annika Giannini'nin olayla ilgili bir kurgusu vardı. Faria Kazi'nin polis sorgusundaki tuhaf suskunluğu ve Hornstool metrosundaki kameranın kaydettiği küçük bir sekansın üzerine inşa etmişti bu kurguyu. Annika bunu Botkirka Belediyesi'nin imamı Hassan Ferdusi ile konuşmuştu. İmam Annika'nın doğru iz üzerinde olabileceğini düşünüyordu. Lisbeth bilgisayar maharetiyle bu durumu araştıracaktı. Söz konusu görüntüyü buldu. İncelemeden önce bir süre yola, sararmaya başlayan tarlalara baktı. Holger Palmgren'i düşündü. Bütün gece onu düşünmüştü. Konuş, Hilda von. Lisbeth'in tanıdığı tek Hilda von çocukluk günlerinden hatırladığı Hilda von Canterbourg'tu. Abartılı jestlerle konuşan tatlı bir kadındı. Lundagatan'daki evlerine sık sık ziyarete gelir mutfakta otururlardı. Hayatları paramparça olmadan önce annesinin az sayıdaki arkadaşlarından biriydi. Hilda yalnızca destek olmuştu, gizli bir amacı yoktu. En azından Lisbeth böyle düşünüyordu. Hilda'yı 10 yıl kadar önce aramıştı. Bir akşam buluşmuş, bir şişe ucuz pembe şarap eşliğinde annesinden konuşmuşlardı. Lisbeth annesi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Hilda epeyce şey anlatmıştı. Lisbeth az da olsa kendinden bahsetmiş, hatta Holger Palmgren'den bile sakladığı bazı sırlarını paylaşmıştı. Uzun bir akşamdı. Agneta için kadeh kaldırmışlardı. Agneta ve hayatları iğrenç, alçak erkekler tarafından mahvedilen kadınlar için. Hilda kayıt dairesinden hiç söz etmemişti. En önemli şeyi ondan saklamış olabilir miydi? Lisbeth buna inanmak istemedi. Biri bir şey saklıyorsa genellikle fark ederdi. Belki Hilda'nın perişan görünümüne aldanmıştı. Alvar'ın bilgisayarına indirip incelediği dosyalardaki isim kısaltmaları geldi aklına. H.K. Hilda von Canterbourg olabilir miydi? Lisbeth arama motoruna girdi. Hilda'nın sandığından çok daha etkili bir psikolog olduğunu gördü. İçinde bir öfke tutuştu. Acele etmeyip hüküm vermeden önce beklemeye karar verdi. 113 numaralı otobüs arkasına bir toz bulutu takmış geliyordu. Lisbeth bilet alıp en arka sıraya oturdu. Hornstool metrosunun güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 2 yıl önce 10 Ekim gece yarısından hemen sonraya ait görüntüleri izledi. Bir ayrıntı gittikçe daha çok dikkatini çekmeye başladı. Jamal'ın el hareketlerinde bir uyumsuzluk vardı. Bir şey olabilir miydi? Emin değildi. hareket tanımanın olgunlaşmamış bir bilim olduğunu biliyordu. Beden hareketlerinde matematiksel bir kesinliğin olduğundan kuşkusu yoktu. Yalnız ölçmek çok zordu. Her küçük harekette binlerce parça bilgi vardı ve bunlar kat'i değildi. Başımızı her seferinde başka türlü kaşırdık. Hareketlerimiz birbirine benzerdi ama hiçbir zaman aynı olmazdı. Hareketleri tam olarak tanımlayıp karşılaştırabilmek için sensörlere, sinyal işlemcilerine, jiroskoplara, ivme ölçerlere, hareket algoritmalarına, Fourier analizine, frekans ve mesafe ölçerlere ihtiyaç vardı. Bir takım programlar internetten indirilebilirdi ama bu iş çok vakit alırdı. Lisbeth'in aklına başka bir şey geldi. Hacker Cumhuriyeti'ndeki arkadaşlarına ve derin nöral ağa başvurmayı düşündü. Plague ve Trinity uzun zamandır bu işle uğraşıyordu. Optimize edilip kullanılabilir miydi? İmkansız değildi. Algoritmaların üzerinde çalışarak öğrenebileceği daha geniş çaplı el hareketi kayıtlarına ihtiyaç vardı. Örebro'dan Stockholm'e kadar trende hep bu konuyu çalıştı. Adli kurulun hiç hoşuna gitmeyecek bir iş yapıyordu, özellikle daha yeni tahliye olmuşken. Ama bunun önemi yoktu. Trenden Stockholm merkez istasyonunda indi, bir taksi tutup Fitzgargatan'a evine gitti, çalışmaya orada devam etti. Dan Brody gitarını yeni bir Ramirez sehpanın üzerine koydu. Mutfağa girdi, duble espresso yaptı. Dilini yakarak aceleyle içti. Saat akşam 9:10 geçiyordu, zaman çabuk geçmişti. Recuerdos de la Alhambra'yı takılıp kalmıştı. İşe de geç kalmıştı, aslında bunu dert eden yoktu ama boş vermiş görünmek istemiyordu. Yatak odasına geçti, gardırobu açtı. Beyaz bir gömlek, koyu renk bir takım elbise seçti. Siyah church ayakkabılarını giydi. Merdivenlerden hızla indi, sokağa çıkar çıkmaz yüzüne boğucu bir hava çarptı. Yaz bütün ihtişamıyla gelmişti. Buna sevinemedi. Giysileri yaza uygun değildi, özellikle böyle sıcak bir yaza. Daha birkaç metre yürümeden sırtından, koltuk altlarından terler akmaya başlamıştı. Bu içindeki yabancılık duygusunu daha da arttırdı. Humle Gordon Parkı'nda çalışan işçilere baktı. Çim biçme makinelerinin sesinden rahatsız oldu. Adımlarını hızlandırarak Stureplan'a indi. Kendisi gibi takım elbise giymiş, terleyip ızdırap çeken birkaç kişi daha görünce biraz rahatladı. Uzun bir yağmur döneminden sonra sıcaklar bastırmıştı. Birger Jarlsgatan'da bir ambulans duruyordu, annesini düşündü. Annesi doğum yaparken ölmüştü. Babası gezgin bir müzisyendi, Daniel'le hiç ilgilenmemiş, çok içtiği için sirozdan ölmüştü. Daniel Gevle'de bir yetimhanede büyümüş, 6 yaşına bastığında 4 çocukla birlikte Hudiksvall'ın kuzeyindeki bir çiftliğe evlatlık verilmişti. O yaşında çok ağır işler yapmaya zorlanmıştı. Hayvanlara bakmış, harmanda çalışmış, ahır temizlemiş, domuzların kesilip yüzülmesi ve parçalanmasına yardım etmişti. Çocukları evlatlık alan çiftliğin sahibi Stan çocukları, hepsi de erkek çocuğuydu, çalıştırmak için aldığını hiç saklamıyordu. Stan Christina adında kızıl saçlı tıknaz bir kadınla evliydi. Çocukların bakımıyla o ilgileniyordu. Christina kısa bir süre sonra çiftlikten kaçtı ve bir daha geri dönmedi. Norveç'e kaçtığı söyleniliyordu. Stan'ı tanıyan hiç kimse bu duruma şaşırmadı. Stan iğrenç bir adamdı. Uzun, ince biriydi. Erken ağarmış sakalları çok bakımlıydı. Dudaklarının kenarlarında, alnında insanları korkutan öfke çizgileri vardı. Çok nadiren gülümserdi. Arkadaşlıktan, gereksiz konuşmalardan hoşlanmazdı. İddia ve fiyakadan nefret ederdi. ''Havalara girmeyin'' derdi durmadan. ''Kendinizi bir bok sanmayın.'' Çocuklar keyifli zamanlarında futbolcu olacağız, avukat olacağız ya da milyoner olacağız diye konuşmaya başladıklarında herkes yerini bilmeli diye tıslardı. Takdir, teşvik ve para konusunda cimriliğiyle meşhurdu. Kendi içkisini kendisi yapar, her türlü ihtiyacını çiftlikten sağlamaya özen gösterirdi. İndirime düşmemiş ya da çok ucuz olmayan hiçbir şeyi satın almazdı. Mobilyaları bit pazarından alınmış ya da akraba ve tanıdıklardan kalmıştı. Evin dış duvarlarını cırtlak sarıya boyamıştı. Stan'in boyaları bir depodan bedava aldığı öğrenilene kadar işin hikmetini kimse anlamamıştı. Estetik duygusundan yoksundu, kitap gazete okumazdı. Daniel bunu dert etmiyordu, ne de olsa okulda kütüphane vardı. Daniel'i rahatsız eden Sten'in neşeli ve İsveçli olmayan her türlü müziğe karşı çıkmasıydı. Daniel'e biyolojik babasından, soyadı ve bir de naylon telli Levin gitarından başka miras kalmamıştı. Uzun süre atıldığı tavan arasında bekleyen gitarı Daniel 11 yaşındayken almış ve sevmişti. Yalnızca bu enstrümanın tavan arasında hep onu beklediğini düşünmemiş, müzik için yaratıldığını hissetmişti. Temel akor ve armonileri kısa zamanda öğrenmiş, radyodan bir kez duyduğu parçaları gitarla çalmaya başlamıştı. Repertuvarı uzun süre kuşağının bilindik parçalarından ibaretti. ZZ Top'un Taşı ve The Scorpions'ın balladın Still Loving You'su, Dire Straits'in Money for Nothing'i ve birkaç rock klasiği daha. Ama sonra bir şey olmuş, soğuk bir sonbahar günü çiftlikten kaçmıştı. 14 yaşındaydı. Okul tam bir cehennemdi. Kolay öğreniyordu ama öğretmenleri dinlemeye tahammül edemiyordu. Kavga gürültüden, bağırış çağırışlardan rahatsız oluyor, çalışmaktan ve günlerin uzunluğundan nefret etmesine rağmen çiftliğin sessizliğini ve sakinliğini özlüyordu. Mümkün olan her seferde küçük kaçamaklar yapıp kendine zaman ayırıyordu. O gün saat 5:30 biraz geçiyordu, mutfağa girmiş ve radyoyu açmıştı. Eski ve zevksiz bir şarkı çalıyordu. Radyoyu karıştırmış, P2'ye ayarlamıştı. İstasyon hakkında fazla bilgisi yoktu. Daha çok yaşlıların dinlediğini düşünüyordu. Duydukları ön yargısını doğruladı. Tek düze bir klarnet solosu vardı. Arı sesine ya da alarma benziyordu. Yine de dinlemeye devam etti. İşte o zaman bir şey oldu. Bir gitar çalmaya başladı. Deneysel, eğlenceli bir gitar. Daniel titredi. Odaya yeni bir şey girmişti. Saygı uyandıran yoğun bir duygu. Bütünüyle o duygunun içindeydi. Başka hiçbir ses duymuyordu. Ne küfreden, bağırıp çağıran üvey kardeşlerini, ne kuş seslerini, ne traktör sesini, ne uzaktan gelen araba seslerini, ne de yaklaşan ayak sesleri duyuyordu. Öylece dikilmiş, bu beklenmedik mutluluğa sarılmıştı. Notaların şimdiye kadar duyduklarından niçin bu kadar farklı olduklarını, niçin böyle derinden etkilendiğini anlamaya çalışıyordu. Birden ensesinde bir el hissetti. ''Seni tembel iblis, durmadan işten kaytardığını bilmiyorum mu sanıyorsun?'' Stan de bu, saçını çekti, bağırdı, küfretti. Ama Daniel bunları aldırmıyordu, yalnızca bir şeye odaklanmıştı, sonuna kadar dinlemeye. Müzik sanki bilinmeyen bir şeyi işaret ediyordu. Şimdiye kadar yaşadığı hayattan daha büyük, daha zengin bir şeyi. Kimin çaldığını bilmiyordu. Stan onu ensesinden tutup dışarı sürüklerken fayans fırının üzerinde asılı saate baktı. Saatin önemli olduğunu anlamıştı. Ertesi gün okuldaki telefonlardan birinden İsveç radyosunu aradı. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Hiç kendine güveni yoktu. Soruların cevabını bilmesine rağmen sınıfta el kaldırmaya cesaret edemezdi. Şehirlilerin arasında kendini bir hiç gibi görürdü. Özellikle radyo, televizyon gibi görkemli yerlerde çalışanların karşısında. Ama yine de cesaret edip aradı. Kiel Brander diye caz programından birine bağlandı. Kendine ihanet eden bir sesle dün 5:30 biraz geçe yayınladıkları parçanın ismini sordu. Ne olur ne olmaz diye biraz da mırıldandı. Kiel hemen hatırladı. Vay vay, çok mu sevdin dedi. Evet dedi Daniel. Müzik zevkin çok iyi genç adam. Django Reinhardt'ın Nuage adlı parçasıydı. Daniel'e şimdiye kadar hiç kimse genç adam diye hitap etmemişti. Cesaret edip ismi kodlamasını istedi. Çekingen bir sesle kim bu diye de sordu. Dünyanın en iyi gitaristlerinden biri diyebilirim. Yalnızca iki parmağıyla solo çalıyor. Daniel bunları Kiel Brander mi söyledi yoksa daha sonra kendi mi öğrendi tam hatırlayamayacaktı. Ama zamanla bu adamın dinlediği parçayı daha değerli kılan bir öyküsü olduğunu öğrendi. Django yoksul biriydi. Belçika'nın Liberchies bölgesinde büyümüştü. Hayatta kalmak için arada bir tavuk çalmıştı. Daha küçük yaşlarda gitar ve keman çalabiliyor, büyük bir yetenek olduğu söyleniyordu. 18'ine bastığında kaldığı karavanda mum devrilmiş, eşinin hayatlarını sürdürmek için yapıp sattığı kağıt çiçekler alev almış, karavan yanmaya başlamıştı. Django'da ağır yanıklar vardı. Sol elinin iki parmağını artık kullanamayacağı anlaşılmıştı. Bir daha asla bir müzik aleti çalamaz deniliyordu. Buna rağmen Django yeni tekniğinin de yardımıyla gitarda kendini geliştirmiş, dünya çapında ünlenip bir külte dönüşmüştü. Ama her şeyden önemlisi Django bir çingene ya da şimdi söylendiği gibi bir romandı. Daniel de romandı. Bunu geçinebilecek en zor yollardan geçerek öğrenmişti. Çingene diye aşağılanıp dışlanmanın acısıyla, kimliğinin derin bir utançtan başka bir şey olacağını aklının ucundan bile geçirmemişti. Django ona kökleriyle gurur duymayı öğretmiş, cesaret aşılamıştı. Django yanık eliyle dünyanın en iyisi olmuştu. Daniel de özel bir şey olacaktı. Sınıfındaki bir kızdan para ödünç alıp Django Reinhardt'ın derleme plağını satın almıştı. Bütün klasiklerini çalmayı öğrenmişti. Minor Swing, Daphne, Belleville, Djangology ve gitar çalma tarzını hiçbir zaman değiştirmemişti. Blues ölçeğini bırakmış, bunun yerine altılı minör arpej ve majör ile minör 7 ölçekli sololar çalmaya başlamıştı. Tutkusu her geçen gün büyümüştü. Parmak uçları nasır tutana kadar alıştırma yapmıştı. Uyuduğunda bile sönmeyen bir ateş vardı içinde. Düşlerinde gitar çaldığını görüyordu, başka bir şey düşünemiyordu. Fırsatını buldu, her an ormana kaçıyor, bir taşın ya da kütüğün üzerine oturup saatlerce doğaçlama yapıyordu. Durmadan yeni bir şeyler öğreniyordu. Yalnızca Django'dan değil, bütün o büyük modern caz gitaristlerinden de. John Scofield, Pat Metheny ve Mike Stern. Stan'le ilişkisi gittikçe kötüleşti. ''Kendini bir şey sanıyorsun öyle mi? Küçük bir boktan başka bir şey değilsin sen.'' diye hırlıyor, burnu havada gezdiğini söylüyordu. Daniel bir türlü anlayamıyordu bunları. Kendini her zaman küçümsemiş, acınacak durumda olduğunu düşünmüştü. Elinden geldiği kadar işe yaramaya çalışıyordu. Ama ne gitardan vazgeçmek istiyor ne de vazgeçebiliyordu. Çok geçmeden tokatlar gelmeye başladı. Bazen yumruk da yiyordu. Arada bir üvey kardeşleri de Stan'e eşlik ediyordu. Karnına, kollarına vuruyor, metali metale sürterek, tencere kapaklarını birbirine çarparak eziyet ediyorlardı. Daniel tarla işlerinden nefret etmeye başladı, özellikle de çalışmaktan başka bir şeye fırsat bulamadığı yaz aylarında. Tarlalar gübreleniyor, sürülüyor, tırmıklanıyor, ekiliyordu. Yazları sabahtan akşama kadar çalışıyorlardı. Daniel onu sevsinler, tekrar kabul etsinler diye çabalıyordu. Başardığı da oluyordu. Akşamları üvey kardeşleri dinlemek istediklerinde şevkle gitar çalıyordu. Bazen alkışlar alıyor, takdir ediliyordu. Ama çoğu kez yük gibi görüyordu kendini. Mümkün olduğu kadar ayak altında dolaşmamaya bakıyordu. Bir öğle sonrası güneş ensesini yakarken uzaktan bir kara tavuk sesi duydu. 16 yaşındaydı, lise 2'ye başlayacaktı. 18'ine basacağı günü iple çekiyordu. Reşit olacak, uzaklara kaçacaktı. Müzik okuluna başvurmayı ya da caz kulüplerinde iş bulmayı planlıyordu. Çok çalışacak ve bir gün kendi plağını çıkaracaktı. Gece gündüz kafasında bu düşler vardı. Bazı zamanlar şimdi olduğu gibi doğadan gelen bir ses, bir melodi ona ilham veriyor, onu tarlalardan uzaklara çekiyordu. Islıkla kara tavuğa cevap verdi. Kuşun sesinin kafasında melodiye dönüşen varyasyonuydu ıslığı. Parmakları görünmez bir gitarın tellerinde gezinmeye başladı ve birden ürperdi. Daha sonra yetişkinlik yıllarında bu anı hep hatırlayacaktı. Hemen oturup bir beste yapmazsa içinden bir şeylerin silinip gideceğini düşündü, her zaman bu ana dönecekti. Böylesi anlarda dünyadaki hiçbir şey ne yapıyorsa hemen bırakmasını, gitarını eline almasını engelleyemezdi. Daniel yüreğinde yükselen o yasak arzuyu hatırladı. Rüzgarda savrulan tulumu, elinde gitarı, çıplak ayaklarla Black Ostier'ne nasıl koştuğunu, kırık dökük iskeleye oturmuş, ıslıkla çaldığı melodiye gitarla eşlik etmişti. Harika dakikalardı, hep böyle hatırlayacaktı. Ama çok sürmedi. Çocuklardan biri kaçtığını görüp ispiyonlamış olmalıydı. Stan ortaya çıktı. Üstünde kısa pantolon vardı. Üst tarafı çıplaktı. Öfkeden çılgına dönmüştü. Daniel özür mü dilemeli yoksa çekip gitmeli mi bilemedi. Ne yazık ki fazla tereddüt etmişti. Stan gitarı tutup öyle bir hızla çekti ki gitar sırtüstü yere düştü. O kadar önemli bir şey değildi. Öyle kanat çırpar gibi düşmesi komikti yalnızca. Fakat Stan'in kafasının tası atmıştı. Kıpkırmızı bir suratla kalktı, gitarı iskeleye vurarak kırdı. Sonra şaşıp kaldı. Ne yaptığını anlamamış gibiydi. Ama artık bunun bir önemi yoktu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 224.